Ayrım 5, sayfa 56. Süllü Kesimoğlu'nun yanından döndükten sonra Hasan'ı çağırdı. Anlattı durumu. Artık yavukluydu onlar. Köye döner dönmez bir dam kurusundu. Garip değildi artık, er oluyordu. Bir evin eri oluyordu. Karısını oturtacak bir dam kurmalı, düğün zamanına değin bitirmeliydi bu işi. Gerekirse köyün diğer yiğitleri de yardım ederlerdi ona. İmece ile bitirirdi damını. Bitirir bitirmez de kurarlardı derneği. Hasan uçuyordu sanki. Bu köy büyükleri çok yürekli, çok akıllı kişilerdi. Ateşin ikisinin de bağrına düştüğünü görür görmez işi kotarıvermişlerdi. Satı yavuklusuydu artık. Bağ bozumu uzayıp gittikçe türküleri değişiyor Hasan'ın. Giderek daha mutlu, daha muştulu oluyor. Hiç boş bırakmıyor onu Süllü. Satıyı, Kesimoğlu'nu ve Hasan'ı durmadan çalıştırıyor. Hatta bağcılar üzüm savururken yardımcı olarak Hasan'ı gönderiyor geceleri. Böylelikle daha fazla para kazanır, tam istedikleri gibi bir düğün yaparlar. Bir yetimi sevindirecekler. Başka zaman olsa köylüler hafiften homurdanırlar, biraz da bize iş üleştir diye. Ama şimdi ses bile çıkarmıyorlar. Hatta bir yanlışlık olsa hemen hatırlatıyorlar Süllü'ye. Özendikleri bir buluşma bu ikisininki. Köy dönüşü yaklaştıkça yerinde duramaz oluyor köylüler. Topal Ali düğün harcı görmeye gidecek. Gene tek başına. Belki Hasan'ı da alır yanına. Al kadife gelinliği, parlak zenne pabucunu beğensin diye. Ama büyüklerin kararı hiç belli olmaz ki. Bir de ağa var. O işi Süllü üstüne aldı. Aldı ya, ikircikleniyor. Fadime, Kesimoğlu'nun evine uğradığına göre bir niyeti var Halil ağanın. Bu niyeti nasıl aşacaklar? Düşünüyor. Sevda diyecek. Kayalı aşiretinin ağası yıllar yıllar önce olmuş bir olayı yinelemek istemez. Dedesinin dedesi Sevda'ya karşı gelmişti de o zaman oba olan aşiret birlik olup karşı durmuştu. Halil bunu bilir. Bildiği için de boyun eğer. Bir ağa için ölüm kolaydır. Dayanılmaz olan aşiretinin, köylüsünün karşı durmasıdır. Bir kez sözünü tutmadılar, korkularını yitirdiler mi, güçsüzleşiverir ağa, yiter. İş ki oraya vardırmasın. Bunca yıllık ağa o kadar büyüklüğü bilir artık. Bilmezse kara ayaklar için Bozdağ'dan göçmek düşer. Ne demektir bunca yıllık ağalığın bir anda yitmesi? Yalnız parayla, yalnız malla ağalık olmaz ki. Ağalık sözdedir, sözün gücündedir her bir şey. Bunu yitirdi mi yitirdi, saymaz olur köylü artık. Saygı kalkınca aradan, onlardan biri olur kara ayaklarda. Eh, ondan sonra nasıl çevirir parmağının ucunda köyü? Sadece kayalar da değil ki, dağ yöresindeki 16 köy kara ayakların işaret parmağına bakar. Kendi aşireti, kendi köylüsü sırt çevirdi mi, diğerleri ciğere kedi gibi üşüşürler başına. Karaayakoğlu bunu bildiği için Süllü'nün anlattıklarına hiç ses çıkarmadı. Kırçıl bıyıklarıyla oynaşarak mutluluklar diledi. Benim garibim Hasan dedi. Düğününde ilk ben el kaldıracağım. Mesarif benden. Süllü muşluyu hemen ulaştırdı Hasan'a. Doğru ormana yollandı garip. Sırtında baltası bir günlük yola uzandı. En düzgün ağaçların en sağlam dallarını budadı. Kabuğunu soydu, budağını bağladı, taşıdı düzlüğe. Dikmeler doğradı. Döer, ayak, payanda biçti, tahtalarını hızarladı. Tümünü sırtına vurarak gide gele indirdi ormandan. Saman derledi, toprak kürüdü. Samanla toprağı bir iyice karıştırıp çamur kardı. İndirdiği tahtalardan kalıp yaptı, dizlerine kadar çamura batarak güzelce karıştırdı samanı toprağa. Yardım için gelmişlerdi. Akranları, köylüleri el vurmak istiyorlardı. Kardeşleri Garip Hasan'ın mutluluğunda pay sahibi olmayı kuruyorlardı gelirken. Tümünü geri çevirdi. Kendisi yapacak, her şey elinden çıkacaktı. Ses etmeden dönüp gittiler. Haklıydı Hasan. Satıyla evlenecekti. Kim olsa öyle davranırdı. İsterdi ki kişi, Satı'nın olacak bir evin her noktasında kendi emeği bulunsun. Hasan da öyle düşünüyor olmalı. Varmadılar üstüne. Hasan, Dudu ninesinin tam karşısındaki boşluğa çatmaları çattı. Aralarından akıttığı çamuru tokmaklayarak duvarları çıkardı. Bir yanda koca bir kapı, iki yanda küçük küçük pencereler açtı. Havadar olsun da evi. Kapının karşısındaki duvarı kalınca alarak bir ocak, hemen yanına da genişçe bir boşluk açtı. Kiler olarak kullanılacaktı burası. Ocağın yanında olduğundan nem kapmaz, unu, tarhanayı top olmadan saklardı. Duvarların çamuru kuruyuncaya bekledi. Tavanın dayaklarını dizeledi, tahtalarla kapattı sonra. En üste çamur dökmeye başladı. Artık tüm tuzla samanla karıştırıyordu çamuru. Saman ve tuz iyice sıkıştırırdı toprağı, yağmurun geçmesine engel olurdu. İş tavana vardı mı, dam bitti demektir. Güz dernek dönemidir. Ovadan döner dönmez tüm hazırlıklar bir anda başlamıştır. Hasan son katı çekerken kıvancından uçuyor, dayaklardan yaptığı merdivenin üstünde sekiyor. Sırtında çuldan bir çamur zembili. Çıplak ayakları, çıplak omuzlarıyla inip çıkıyor merdiveni. Dudaklarında umut türküler. Arada bir doğaçlama türküler yakıyor. Bozdağ üstünün masallarına katılan türküler. Tuz karışımı toprağın yayılışına uyan. Coşkusu taşta, toprakta, kurtla kuşta, yürekte, bellekte yayılan türkülerle çınlatıyor yamaçları. İnce bir ter kaplamış bedenini. Nefes aldıkça göğsü kabarıyor. Öyle oldu olacak. Sedir'in, Yusuf'un karısı Hürmüz yemeğini hazırlamış. Neredeyse namazdan çıkan Efes'i sofraya koşar. Elinde kirmanı kapısının önüne çönmüş. Bir yandan yün erirken bir yandan Hasan'la konuşuyor. Dudu teyze bir yerlere gitmiş olmalı. Burada olsa haşlar Hürmüz'ü. Oğlanı işten alıyor diye. Hasan'ın aldırdığı yok. Hem laf yetiştiriyor Hürmüz'e hem gidip geliyor merdivenin üstünde. Yayıyor çamuru, tokmaklıyor. Sıkışsın, bir iyice sıkışsın ki yağmurun suyunu karın nemini altına vermesin. Öğüt veriyor Hürmüz. Dinlen biraz yiğidim, sonra hasta olacaksın. Bitti sayılır Hürmüz teyze. Hele bir bitsin, çok dinlenirim. Zor dinlenirsin sen. Neden? Önümüz koca kış. He, kış. Ama kış bizlerde, kocalar için. Sen bütün bir yörenin en bir güzel kekliğini alıyorsun. Nasıl dinlenirmişsin? Utandı Hasan. Satının sözü geçince sesini kesti. Bir iki gitti geldi merdivende, tokmağa daha bir güçlü vurdu. Doğruydu kadının dedikleri. Yeni damlarında kınalı keklik gibi satısıyla baş başa kalacaklardı. Bütün bir kış, bütün bir yaşam. Dinlenmek, sözü mü olurdu dinlenmenin? O mutluluk içinde bunu aklının ucundan geçirebilecek miydi bakalım? Hürmüz devam etti yine. Ses vermedin ya garip oğlu, dediğime geldin galiba. Ne diyeyim Hürmüz teyze? Hiçbir şey deme yiğidim, ben anlarım. Sonra söz gelecek günlerin mutluluğuna kaydı. Hürmüz'ün gençliğinden, Hasan'ın anasının gençliğinden açıldı. Hürmüz yeniden yaşamak umuduyla eski günlerini ansıyordu. Ve Hasan dünü yarınla birleştirme çabasında tavana durmadan çamur basıyordu. Satı babasının yemeğini hazırlarken sezinledi. Suları kalmamıştı. Aşağıya pınara inip su doldurması gerekiyordu. Testiyi yüklendi. Çamdan oyma testi kuş gibiydi. Babası oyarken işlemeler yapmış. Üzerine iki kuş kondurmuştu hafif olsun diye. Hafifti işte. Kanadı açık kuşlar evden pınara, pınardan eve taşıyorlardı sanki testiyi. Sedirlerin evin köşesine gelince durakladı. Hasan'ın gidip gelişlerine daldı. İçi gitti. Nasıl çalışıyordu yavuklusu, nasıl çaba harcıyordu. Kocaman çamur zembilini yükleniyor, çamur karışığı terine aldırmaksızın koşarak tırmanıyordu merdiveni. Bir düşerseydi, bir yerlerine bir şeyler olursaydı. Nasıl güçlüydü Hasan, nasıl kaldırıyordu o ağır zembili, gık demeden nasıl taşıyordu. Kim bilir sevdasının ateşi ne yücedir. Bir bitse şu ev, bir kurulsa dernek ve o yeni damın içinde bütün el gözlerden ırak Efes'iyle baş başa bir kalabilse, mutluluk bu işte. Dudaklarda uçuşan türkü, akıllarda dolaşan mani bu. Hürmüz susmuş, elleri usta hareketlerle kirmanı çeviriyor, Hasan yine başlamış türkülere. Kendinden bir türkü söylüyor şimdi. Türküyle anlatıyor yaptıklarını. Yanık, içten, yumuşak sesi güz serinliğinde dalga dalga yayılıyor. Bir kement olup dolanıyor satının ayaklarına. Tuz kattım diyor Hasan. Saman kodum. Dünyayı sardı odum. Sonra duvarları konuşturuyor. Dağlarda hışırdayan ağaçların sesi yankılanıyor insanın kulaklarında. Ardında oynak bir havaya noktalar koyan balta seslerini duyar gibi oluyor. Ağacın temizlenmesi, biçilmesi ritimleşiyor. Ve duvarlar yükseliyor. Yükseliyor satının içinde bir ateş. Testisini kucaklamış, olanca gücüyle bastırıyor göğsüne. Sanki burada olduğunu biliyor Hasan. Görmesi olanaksız ama görmüş, bilmiş gibi satı üstüne döndürüyor tüm türküleri. Yarın üstüne, kavuşma üstüne başlıyor. Satı dikilmiş kalmış Sediroğlu'nun evi gölgesinde. gizliden sevdalısını, yavuklusunu gözleyerek. Neredeyse erkekler camiden çıkarlar, neredeyse görürler onu bu durumda ve ayıplarlar, kınarlar. Hatta Kesimoğlu'nun kulağına varırsa iş daha da kötü olabilir. Yakında evlenecek bir kız yavuklusunu böyle gözleyemez. Törelere aykırı bu, kaçması gerek. İçindeki ateş ne denli yakıcı olursa olsun duvar dibinde belli edemez bunu. Ederse kötü gözle bakarlar. Yetiştirememiş ana babası derler. Umurunda mı satının? Umurunda olması mümkün mü? Kendinden geçmiş, üstünde uçuşan kuş resimli tahta testisini kucaklamış, Hasan özlemiyle sıkıyor. Hürmüz, Hasan'ın türküleri değiştirmesinden kuşkulanmıştı. Çevresine bakındı, ilkin bir şey görmedi. Sonra fark etti satıyı. Demek Hasan da görmüştü. Ama mümkünü yoktu bunun, göremezdi. Kendisi bile bir kuşkuyla araştırmıştı. Evlerinin köşesinden gizlice bakan satı görünmezdi. Demek gerçekten doğruydu Dudu teyzenin dedikleri. Bir maya vardı bu çocuğun içinde, ardında bile olanları bakmadan görmesini sağlayan bir his vardı. Kızı kınardı erkeklerden biri görürse. Oysa Hürmüz hiç kınamadı. Az mı gözetlemişti Yusuf'unu, az mı köşe bucak dolanmıştı yavukluyken onu görmek umuduyla. Ama zamanı iyi seçememişti. Şimdi Yusuf karşılarındaki Mıstan Efe eve dönerlerdi. Dönerler ve görürlerdi satıyı. Uyarmak gerekti. Büyüklüğünü gösterip yakalanmadan uyarmalıydı kızı. Yoksa diline düşerdi erlerin. Hasan'a sezdirmeden başını uzattı. Belli belirsiz bir sesle "Guyuz!" dedi. Satı çevresine bakındı birden. Hürmüz'ün başını görünce toplandı. Testi kaydı elinden. Adımları bir öne bir arkaya gidip geldi. Sonra tüm gücünü ayaklarında toplayarak Pınar'a doğru koşmaya başladı. Aklında Hasan'ın türküleri, bağrında sönmez bir ateş. Pınar başına vardığında en çok bir maniye takılmıştı. Duvarları çevirdim yârim için diyordu Hasan. Dört duvarı çevirdim gayri içinin süsü ona ait. Bunu hiç düşünmemişti. Bir çuval bir kilim döşemeliydi damın tabanına. Yatağı yorganı vardı hazır. Bir çulu da vardı. Ama onlar olmazdı artık. Madem süs ona aitti bilirdi yapacağını. Anası öleli tezgaha kurulu kalmıştı. Damın köşesinde bir tapınak gibi hiç bozmadan saklamıştı onu Kesimoğlu. Satı ara sıra gider ilmikleri tarağıyla oynardı. Şimdi iş başa düşmüştü artık. Bir kilim dokumalıydı. Öyle bir kilim ki görenin parmağı ağzında kalsın. Hasan dağları nasıl konuşturmuştu türküleriyle. Satı da kilimi öyle konuşturdu motifleriyle. Daha Pınar'dan döner dönmez başladı. Ne kadar yün varsa ilkin attırdı babasına, sonra eğirdi. Dudu teyzesine boya yaptırdı, taş diplerinden, ağaç köklerinden. Boyadı, eğirdi yünü. Önünü ardını attı tezgaha, tarakladı, ince mekiğine doladı renk renk yün iplikleri. Gece demedi, tıpkı Hasan'ı gibi gündüz demedi. Dam kurulduğunda bir sevda yüküsü oldu kilim, bir dağ masalı oldu. Değil kızlar, yaşlılar, eskiler bile giz aradılar, giz çözdüler kilim üstünde. Gönüllerinin yüceliği, akılların genişliğince. Biz biliyorduk dedi eskiler. Bu oğlana anca bu kız düşer. Tanrı ikisini birbirine kısmet kılmak için yaratmış. Birinin ağzında gönül dolusu türkü, ötekinin kınalı parmaklarından sevdayı canlandıran öykü. Tanrı bilir işini. Ne yücedir o. Ne yücelerin yücesidir ki böyle insanlar yaratıyor. Kilim bitince başında durdu köy kızları. Daha ikinci deseni ortaya çıkarken dile düşmüştü. Kız görünmüyor, öldü kaldı mı diye bakmaya gelmişti Iraz. Kapıdan girdiğinde yan kovuktan ışık vuruyordu kilimin üstüne. Ve o ışığın altında çimenler dalgalanıyor, çiçekler açıyordu. Bir koca demet vardı yeşil çimenlerin üstünde. Papatyadan gelinciye değin. Tüm dağ çiçekleri usta bir düzen içinde yan yana kucaklaşmışlardı. Sonra iki kuş gagası beliriyordu. Daha gagalarından belliydi ki dağlıların bildiği kuşlardan hiçbirine benzemeyecekti bu. Kıvrık, parlak sarı gagalar. Üveyik desem değil, dedi Iraz, keklik hiç değil. Kartal, kartalın ne işi var sevda kiliminde? Ya ne öyleyse? Soramadı. Konuşmayı unuttu. Satı dalmıştı, mekikleri geçiriyor, taraklıyordu durmadan yünü. Ve her taraktan sonra yepyeni, bambaşka bir öykü beliriyordu. Baktı kaldı Iraz, büyülenmiş gibi. Gözlerini tarakladıkça kıpırdanıp, ışık çavlanı altında canlanan anlamlı öyküye dikip kalmıştı. Ne kadar durdu bilmiyor. küçük oğlunun bağırmasıyla irkildi. Döndü usullacık, ayaklarının ucuna basarak uzaklaştı. Konuşamıyordu. Bir tutukluk gelmişti üstüne. Şaşıp kalmıştı. Satının kilim dokumasına şaşmıyordu Iraz. Her dağ köylü kızın doğarken edindiği bilgilerden biriydi bu. Böylesi bir öyküye tarak atmasına şaşırıyordu. Gözüyle görmeseydi, başucunda sessiz durup bilinmez bir zaman sürecinde iplik iplik oluşuna tanıklık etmeseydi, inanmazdı. İnanılmaz bir şeydi bu kilim. Kim bilir bitince nasıl olacaktı. Kız diğer kızlar gibi dokumuyordu kilimi. Kendinden geçmişti. Iraz'ın geldiğini duymamış, gittiğini sezmemişti. Elbet kendini böylesine verince bir bulunmaz, bir anlaşılmaz öyküyü canlandıracaktı. Birden uyandı. Görmeliydi bunu köy kızları. Görmeli, iyice öğrenmeliydiler. Kilim nasıl dokunurmuş, bir sevda nasıl canlanırmış dokumada. Yarın onların da başına gelebilirdi sevda. Bir yiğide yanarlardı. Dağ kızlarının yazgısıdır bu. Bakarsın bir alaz düşmüş yüreğine, yakıp tüttürüyor. Oyalarda anlatır bunu artık. Çorap olur renk renk. Bin maniyi uçuşturan kilim olur, çul olur hatta. Ama böylesi olmaz. Kaç yüzyıllık kilimler var. Daha köy olmadan, göçerlikten kalma. O zaman daha kutsal sevda ve yavuklu kızlar daha usta motifler dokurmuş. Yine böylesi yok. Hiç görülmedik bir şey bu. Haber iletmeli ki kız anaları zamanı boşa yitirmesinler. Bir örnek alsa kızları, bir uç çıkarsa bu kilimden yüzlerce olur. Yüzyıllar sonraya uzar gider. Hemen koşmalı. Oğlanı avuttu, sonra dolandı, anlattı gördüklerini. Gelin dedi. En bilgeleriniz gelsin. Çözün bakalım bu öyküyü. Çözün de yeni bir masal şırıldasın kulaklarımızda. Tahir ile Zühre'ye, Leyla ile Mecnun'a, Yusuf ile Züleyha'ya, Karacaoğlan'la Elif'e ve daha kaç aşığa bir yenisi eklensin. O desin, öteki cevaplasın. Biri maniler uçuştururken diğeri oyalar konuştursun. Gelin, çözün bunu. Başını salladı Dudu. Iraz'ın bu kadar sözü bir araya getireceğini hiç ummazdı. Ben görmeyeli amma yalak olmuş ha, diye geçirdi. Göklere çıkarıyordu bir kilim parçasını. Görevi değil miydi? Sevda dokumayacak mıydı kilime? Bin yıllardır sürüp gelmiş örneklere gönlünce düğümler atarak başka bir renk katma değil miydi bu? Değildi. Görünce kendi de inandı. Bu başka bir şeydi. İlk görüyorlardı bu örneği. Dudu bile şaşıp kaldığına göre artık kuşkusuz anlatabilir. Çözme çabasını hoş görürlerdi. Eski bilge kadınlardan bir bir sözler çıktı. Sonra birleşti bu sözler, bir öykü olarak yayıldı dağ üstüne. Dam kuruyup dernek zamanı geldiğinde kilim de hazırdı. Götürüp yaydılar yeni evlerine. Yatak yorgan döşediler. Karaayak oğlu ağalığına yaraşır armağanlar göndermişti. Ev umduklarından güzel oldu. Taze toprak kokusuyla doldu çevre. Yaşlılar birlik olup satının kınalarını tazelediler. Halil Ağa Fadime'sini gönderdi baş tutar olarak. Derneğe ben de katılacağım dedi. Hasan, baş çobanım Ömer'in yeğeni. Benim azatlamam, ağalığımı göstereceğim. Madem onlar böyle bir sevdanın odunda yandılar, madem böylesine yüce alazları, ben yardım ederim. Dağların yüceliğinde, töresi neyse sevda üstüne tümü yapılsın. Biri gelir kalırsa, biri noksan kalırsa hesabını sizden sorarım kocalar. Bilmiş olun. Hemen isteyin istediğinizi. İşte ambar, işte mal. Sakınmam sevdaya karşı. Daha bir sevindi köylü. Ağaydı ne olsa. Onlar günahını almışlardı. Bir Fadime'sini göndermekle ikirciklenmiş, kuşkuya düşmüşlerdi. Oysa bak adam neler yapıyor. Tövbe etmeliydiler. Onar rekat, nafile namazı kılmalı, günahlarından arınmalıydılar.